Herkese merhaba. Ben Özlem Teke. Yeşil Gazete TV Antresan programının 8. bölümünde iklim ve ekoloji gündemiyle karşınızdayız.
Merhabalar, ben Sedat Gündoğdu. Kısa uzun bir aradan sonra, deprem arasından sonra Antroposen programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese merhaba diyoruz.
Evet, deprem felaketi ve ardından da siyasi iradenin yönetim şeklinden kaynaklanan farklı boyutlardaki felaketlerle gündemimiz oldukça yoğun. Ben sözü Sedat'a bırakıyorum.
Evet, aslında bu aralarda çok yoğun bir şekilde tartışılan bir mesele var. Çeşitli protestolara da, araştırmalara da konu oluyor. Depremin ekolojik maliyetinden bahsedeceğiz biraz da. Sadece depremin bir afet olarak yarattığı etkiden değil, bunun sonrasında ortaya çıkan yönetim pratiklerinin yarattığı, çoğunlukla halk ve çevre sağlığını tehdit eden meseleleri konuşmayı planlıyoruz. Aslında ilk olarak çok hızlıca unutulan ve nedense kimsenin artık hatırlamadığı bir yangın meselesi var. Hatırlarsanız depremin ilk günlerinde sallantıdan dolayı, sarsıntıdan dolayı İskenderun Limanı'ndaki konteynerler ciddi anlamda devrilmiş ve ikinci depremden sonra özellikle bunların içerisinde bazıları ağır kimyasal malzeme içeren bazıları bu deprem esnasında alev alıp yanmıştı. Uzun süren bir yangın süreci söz konusu oldu. Neyin yandığı konusunda kimseye hiçbir bilgi verilmedi. Ancak bizim işte içeriden konuyla ilgili olan insanlardan öğrendiğimiz kadarıyla boya maddesi, çeşitli kimyasallar, plastik eklentileri, plastikler, yine bazı ağır derecede toksik olabilecek kimyasal malzemelerin bu konteynerların içerisinde ortaya çıkan bir reaksiyon sonucu alev aldığını ve ciddi anlamda da bir yangına neden olduğunu öğrendik. Yaklaşık bir buçuk haftaya yakın bir süre boyunca bu yangın sürdü, söndürülemedi. En son işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle galiba söndürülebildi. Denizden de müdahale edildi, karadan da müdahale edildi. Zaten hemen yol kenarındaydı. Biz de Hatay'a, İskenderun'a çeşitli amaçlarla gittiğimizde de yol kenarından bu yangını net bir şekilde görebiliyorduk. Ağır bir duman uzun süre deprem felaketi yaşayan insanların üzerine çöktü diyebiliriz. Bölgede çok ciddi bir kimyasal yanık kokusu söz konusuydu. Yine havaya yükselen siyah kara dumanların çevredeki dağlık alanlara işte yağışlarla beraber çökmesi, bu kimyasalın içeriğindeki tehlikeli olma ihtimali oldukça yüksek olan uçucu kirleticilerin ya da işte bununla bağlantılı diğer toksik kirleticilerin tekrar yeryüzüne çökmesi gibi ve böylelikle de besin zincirine ya da işte farklı kaynaklara karışması anlamına geldi. Bu çok hızlı unutuldu. Yani yangının çıkma nedeni ihmal var mıydı? Yananların içerisinde tehlikeli kimyasalların orada bulunma, bunların eğer ki böyle bir yangın riski taşıyorsa en ufak bir şeyde buna dair önlemler alınmış mıydı, alınmamış mıydı? Buna dair hiçbir soruşturma ile karşılaşmadık, görmedik, duymadık. Zaten görüyorsunuz limandaki bütün konteynerler neredeyse devrilmiş. Yani depreme yönelik herhangi bir önlemin alınmaması bile başlı başına bir sorumsuzluk örneği. Bunun sonucunda ortaya çıkan çevresel maliyeti de insanlar üstlenmek durumunda kaldı. Hatta o dönemler, yangın olduğu dönemler çok yoğun bir insan akını vardı bölgeye, yardım, destek, dayanışma amaçlı. Neredeyse herkesin birebir şahit olduğu, gün be gün rapor ettiği bir yangındı bu. İskenderun limanındaki yangın. Bunun etkilerine dair herhangi bir ölçüm, analiz, bunları da göremedik. Beklenen bir şey çünkü böyle şeyler hiç yapılmıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bugün bir haber gördüm. Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikası yanmış diye haber verilmiş ama geri dönüşüm fabrikası değil, fabrikanın deposunda arka tarafta açıkta bir tarafa toplanmış malzemelerin yandığını görüyoruz. Şimdi normal şartlarda bu kasıtlı bir yangına çok benziyor. Bununla ilgili bir soruşturma olmadığı için biz bunları bilemiyoruz. Burada da böyle bir durum var. Yani herhangi bir soruşturma yok. Buna dair şeffaf bir açıklama yapılmadı. Burada ne yandı? insanlar nasıl zehirlere maruz kaldı, nasıl toksik kimyasallara maruz kaldı, o yangın söndürme suyu denize karıştı mı bu kimyasallarla beraber, bunları hiç bilmiyoruz. Karışmadıysa ne yapıldı, nereye gönderildi, atık su arıtma tesisine gönderilip oradan tekrar denize sözde arıtıp mı deşarj edildi gibi bir sorular, problemlere dair sorular ne yazık ki akılları kurcalamaya devam ediyor.
Evet, bu genellikle Türkiye'deki bütün aslında krizlerde karşımıza çıkan bir durum. Yani veri toplamadığınız zaman ve istatistik bilgi hazırlamadığınız zaman ve bunu kamuoyuyla paylaşmadığınız zaman aslında olmamış sayılıyor. O yüzden bu felakette de ekolojiye etkiler, insan sağlığına etkiler. Bunun maliyetleriyle ilgili mevcut irade hiçbir şekilde bir çalışma yapmayacak. Bunu çok iyi biliyoruz geçmiş deneyimlerimizden ve deprem boyunca da bununla karşı karşıyayız. Gerçeklerle yüzleşmeden öylece geçiştirilebilecek bir süreç olarak görülüyor bütün felaketler. Hala da birçok ekolojik ve sonucunda insanı ve doğayı çok kötü şekilde etkileyecek yıkıcı sorunlarla karşı karşıyayız. Evet. Başlangıcı bu yangındı. Çok çabuk unuttuk dedin. Çünkü yani dünyada normal bir ülkede 5-10 yılda yaşanmayacak şeyleri biz ülkemizde böyle birkaç hafta içinde yaşar hale geldiğimiz için bu felaketler kapitalizmi ve kapitalizmin felaketleriyle sürekli hemhal olmaktan o yüzden böyle çok ciddi senin başlangıcını yaptığın bu yangın olayı yani yeterince gündemimizde kalamadı ama devam ediyor sorunlarımız.
Kesinlikle çok iyi bir noktaya temas ettin aslında. Yani felaket kapitalizmi, Naomi Klein'in Şok Doktrini kitabında çok böyle dünyanın farklı yerlerdeki örnekler üzerinden anlattığı bir mesele. Yani Sri Lanka örneğini veriyor orada. Özellikle tsunami ile beraber 2004'te çok ciddi bir yıkım oluyor. Yüz binlerce insan ölüyor, milyonlarca insan etkileniyor bu tsunamiden, Tayland'dan, Endonezya'dan ve Sri Lanka'dan. Ama Sri Lanka örneği üzerinden şöyle bir tespitte bulunuyor. Diyor ki yıkım olduğunda yıkımla ilgili müteahhitler ellerini ovuşturuyorlardı diyor. Çünkü zaten gökte aradıklarını yerde bulmuşlardı. Kıyısal bölgedeki tüm kent yoksullarını ya da o ülkenin yoksullarını, işte o dönem orada Tamil problemi vardı. Tamil'le problemleri vardı. Onların da yoğun olarak yaşadıkları yerlerdi. Dolayısıyla göklerden gelen bir kararla zaten yıkmak istedikleri yerine yeni cazibe merkezleri, yani Güney Asya'nın Rivierası'nı yaratmayı planlıyorlardı ama yaratamadılar. Ne oldu? İşte en son hatırladığımız Sri Lanka'nın büyük bir yolsuzluk ağına bulaşmış bir hükümetinin fotoğrafıyla karşı karşıya kaldık. Bu felaket kapitalizmi meselesi aslında önemli. Bizim buradaki enkazlarla ilgili olan problemde de biz bunu görüyoruz yani. Bir an önce ihale edip enkazın kaldırılmasından bir rant devşirilmesi ya da işte bunun ayrıştırılması, bir an önce içerisindeki metallerin, bakırların ya da işte kıymetli malzemenin bir an önce alınıp tekrar ekonomiye tırnak içinde kazandırılması gibi bir yaklaşım söz konusu. Zaten bunu biz hem enkazın kaldırılmasında, taşınmasında ve depolanmasında görebiliyoruz. Çünkü hep böyle asbestten bahsediliyor. Asbestten bahsedilmesinin nedeni Türkiye'de 2010 yılına kadar asbest kullanımına dair bir sınırlama söz konusu değildi. 2010 yılında galiba böyle bir sınırlama çıktı ve bundan önceki yapıların büyük çoğunluğunda, ki bölgedeki yapıların büyük çoğunluğu 2010'dan önce yapılmış yapılar, yıkılanlar için konuşacak olursak böyle bir problem var. Şimdi bunları siz hiçbir sınıflandırmaya, ayrıştırmaya tabi tutmadan dozerleri, iş makinelerini evlerin üstüne gönderip bütün enkazı paramparça tuzla buz edip sonra hepsini karıştırıp yan tarafta 2020'de yapılmış binanın enkazıyla birlikte götürüp işte en olmayacak yere, nereye? Samandağ'a, nereye? Altınözü'ne, nereye? İşte farklı bölgelere götürüp adeta bir iş makinası şeyiyle, şovuyla, yani makine pornografisiyle, ağır makine pornografisiyle bu serginin, bu gösterinin yapıldığına şahit oluyoruz. Şimdi bakın fotoğrafta da görülüyor, ciddi bir toz var, partiküler madde, hiçbir önlem alınmıyor. Enkaz dökümünde de, taşınmasında da, kamyonlar üstü açık bir şekilde karma karışık bu enkazları kaldırıyor. TikTok'ta mesela bu enkazlarda çalışan iş makinası şoförlerinin paylaştığı videolar var. Buralarda işte kopan uzuvlar, vücut parçaları dikkati çarpıyor. Yani henüz enkazın içerisinden yaşayanlar, yani cansız bedenlerin bile çıkartılmadan bu kadar acele bir şekilde toplanması ve götürülüp bir sulak alanın dibine, bir çadır kentin dibine ya da bir zeytin bahçesinin, zeytin tarımının yapıldığı bir alanın dibine dökülmesi, bu işte gerçekten çok ciddi bir kötülüğün hakim olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi burada ne gibi riskler var? Birincisi, her şeyden önce bu partiküler maddenin, yani PM2.5, PM10 gibi maddelerin yayılımını engelleyecek bir nemlendirme çalışması yapılması gerekiyordu. Ne yazık ki bunu göremiyoruz. Tam bölgede su sıkıntısı var, tamam, ama bunun için teknolojik birçok gelişme mevcut. Dünyanın birçok ülkesinde bu tür yıkımlar yapılırken işte nem buharı, nem duvar oluşturup bu nemle beraber atmosfere yükselen partiküler madde tutularak yayılmasını engelliyorlar. Ama burada öyle bir şey göremiyoruz. Bir de çok ilginç bir şey var. Biz gittiğimizde mesela yıkım yapılan bir alan vardı. Yıkım yapılan alanın yanında o toz bulutunun içerisinde insanlara dürüm dağıtıyorlardı. Tavuk dürüm. Açıkta yapılan bir döner tezgahında kimse maske de takmıyor. Yani insanlar, takanlar da o dürüm, tavuk döneri ya da işte et döneri yerken bu zehirlere maruz kalıyorlardı. Böyle bir plansızlık, programsızlık vardı. Bu tabii her şeyin temel sıkıntısı acelecilik. Acelecilik olduğu için böyle bir an önce ortadan kalksın, bir an önce yeni binalar yapılsın, bir an önce şöyle olsun, bir an önce böyle olsun. En nihayetinde geldiğimiz noktada da yan tarafında çadır kent olan, bir tarafında sulak alan olan bir bölgenin dibine tonlarca molozun konulması ve sonradan bunun oradan taşınacağını söylenmesi, ki mümkün değil böyle bir şey. Yani neden mümkün değil? Biliyoruz biz, bu moloz dediğimiz şeyin içerisinde kıymetli malzemeler olduktan sonra o muhtemelen oraya zemin dolgu malzemesi olarak yayılacak, bırakılacak. Bunu gördük, birçok yerde gördük. Zaten o bölgedeki sulak alanın kurutulması, doldurulması, işte berhava edilmesine dair yerelde de bir yetkili mercilerin bir kısmında bir eğilim olduğunu daha önceki çabalardan biliyoruz. Çöp dökümünden. İşte bu ilk gündeme geldiğinde moloz dökülmüyordu. Belediye çöpü dökmüştü birkaç tane kamyon. Bayağı bir gürültü kopmuştu. Ondan sonra hatırlıyorsunuz işte oraya dökülmeyecek, işte Bileyha'yı koruyoruz, böyle bir şey olamaz, biz her şeyi planlı programlı yapıyoruz dediler. En son geldiler bu Bileyha'nın dibine, moloz döküm seremonisiyle moloz döküm alanı yarattılar. Buradan ağır metaller, bilmiyoruz, bakın hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece spekülasyon yapabiliyoruz çünkü hiçbir sınıflandırma, analiz, bilimsel yöntem takip edilmedi. Yani ne enkazlar yıkılırken, ne ayrıştırma kaynağında daha kaldırılmadan ayrıştırma yapılabilecek malzemeler yapıldı mı yapılmadı mı? Bunların içerisinde ağır kimyasallar var mı yok mu? Mikroplastikler, nanoplastikler, boyalar, asbest, civa, kadmiyum, arsenik. Yani o kadar çok kimyasaldan bahsediyor. PFAS, perfluoralkil içerikler. Bunlar sonsuza kadar kirleticiler, özellikle izolasyon malzemelerinde, çatı malzemelerinde kullanılıyor. Ya da işte kaplamalarda kullanılıyor. Bunların olup olmadığına dair hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şey göremiyoruz. Böyle koca bir şehir toz bulutu altında hayatta, ayakta kalmaya, hayata tutunmaya çalışıyor. Bir de tabii bunu vatandaş bunu hissettiği için buna karşı bir reaksiyon gösteriyor. Ne yazık ki bunlara da suçlu muamelesi yapılıyor. İşte Samandağ'da gördük, insanlara çok sert müdahale edildi. Yani gidişatın kötü olduğunu söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Bu konu hakkında çok fazla uzmanlığa sahip olmaya da gerek yok.
Evet, ya zaten daha arama kurtarma faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği bir süreçte bu faaliyetlerin durdurulduğunu, yani enkazdan insanların canlı bir şekilde kurtarılma ihtimali olduğu süreçte bile bir karar yayınlanarak artık kurtarma faaliyetlerinin durdurulduğu duyuruldu. Orada da en büyük tepkimiz bizim öncelikle yaşayan varsa yaşayanların kurtarılması, sonra insanlar artık şöyle bir duruma getirildi. Yani cenazelerini bulmak bile insanlar için bir mutluluk olabildi. Öyle bir büyük bir felaketti. Çünkü çok iyi biliyoruz, binlerce kayıp insan var. Bunlara ulaşılamıyor. Hızlı bir şekilde oradan kaldırıldılar ve başka bir yere o molozlar döküldü. İnsanlar yani çok büyük bir acıyla bunun farkındalar. Biz depremin ilk günleri aslında siyaset konuşmayı biraz zul gördük. Türkiye bir seçim gündeminin içindeydi. İnsanlar depremden başka herhangi bir şeye odaklanmak doğal olarak istemiyorlardı ama bu da siyasetle o kadar ilgili, o kadar bağlı bir konu ki sonuçta mutlaka bunu da konuşmak zorundayız. Çünkü bizi buraya getiren şeyin bir imar oligarşisi olduğunu biliyoruz. Bu felaketi yaratanın bir doğa olayı olmadığını, tamamen siyasi tercihlerden dolayı bir takım insanların parayla olan ilişkilerini düzenleyen bu sistemden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Şimdi bütün bu felaket boyunca yaşadığımız her şey de aynı duruma hizmet etti. Siyasi otorite kesinlikle alması gereken sorumluluğu almadığı gibi yurttaşa parmak sallamayı tercih etti. En son geldiğimiz durumda da büyük bir ekolojik yıkıma ve bu sadece bugünü ilgilendiren bir şey değil. Bütün gelecek kuşakları ilgilendiren, sadece insanları değil, tüm canlıları, tüm ekosistemi ilgilendiren bir felakete karşı çok olağan bir tepkiyi bile şiddetle bastırabiliyor. İçinde bulunduğumuz siyasi iklim, her ne kadar bunu konuşmak istemesek de bir şekilde konuşmak zorundayız.
Tabii burada tabii çok doğru bir noktaya temas ediyorsun. Yani bu tamamen bir irade meselesi, bu bir yönetim becerisi, liyakat meselesi. Yani normal çöp depolama sahalarının bile birçok teknik ve mühendislik ölçüm işte düzenlemeyle beraber planlanıp işte rüzgar yönü, zemin sızdırmazlığı, bölgedeki yerleşim yerleri, bunların hepsi göz önünde bulundurulup bir plan dahilinde yapıldığını düşündüğümüzde daha tehlikeli olabilecek bir atık tipinin, çöp tipinin hiçbir planlama yapılmadan zemin sızdırmazlığı var mı, etrafta insan yaşıyor mu, su kaynaklarının uzaklığı nedir, hiçbir planlama yapılmadan tarımsal alanlarda mı değil mi olduğu gibi döküldüğü bir ortamdayız. Bu burada iki ihtimal var: ya çok kötüler gerçekten ya da gerçekten bilmiyorlar, ikisi birlikte de olabilir. Bakın, hep bir de burada tabii yanlış öneriler de duyuyoruz. Yani birçok ortamda, platformda işte mesela Almanya örneği veriliyor. Diyor ki işte Almanya 2. Dünya Savaşı sonrası yıkılan şehirlerdeki enkazlarının çoğunu kaldırmayıp işte Tefelsberg gibi bir yer, ismini tam doğru telaffuz edemiyorum olabilirim. Oradaki örnek veriliyor. Diyor ki işte o şekilde, o şehirde yapılan şekilde şehrin içinde bırakılsın, üstüne toprak dökülüp işte ağaçlandırılsın.
Yeşillendirilsin
falan. Evet. Yani şimdi bu çok böyle romantik gibi görünüyor ama yani bunun bir karşılığı yok, geçerliliği de yok. Yani bu olabilecek bir şey de değil. 1930'ların, 40'ların Almanya'sıyla orada kullanılan oradaki yıkım inşaat malzemesiyle, içeriğiyle günümüzün inşaat malzemeleri ve enkaz içerik tipinin aynı olması beklenemez, aynı da değil. Dolayısıyla Almanya'dakini yapabilmeniz için bir kere çok iyi ayrıştırmanız ve içeriğinin tehlikeli olup olmadığını iyice bir ortaya koymanız gerekiyor ki bunun bir geçerliliği yok. Yani bu konuda yapılması gereken şey çok belliydi aslında. Bunu işte Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi de söyledi. Yani bunun için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunun için bir yönetmeliğimiz bile var bizim. Bu yönetmeliğe uyulsa bile bugün yaşadığımız problemlerin neredeyse hiçbirini yaşamayacaktık. Çünkü gerçekten çok kötü bir yönetmelik değil bu. Ama bu yönetmelik bile takip edilmiyor. Ne yazık ki yönetmelikler askıya alındı. Kısmen de zaten bunlar uygulanmıyor. Bu yönetmelik şunu söylüyor: siyasi irade, yani sorumluluk, kurum, kuruluş bu enkazın ortaya çıktığı alandaki, bir kere bunun çevre ve insan sağlığına olan etkisini önlemekle yükümlüdür. Bunun önlemlerini almakla yükümlüdür. Nedir bu? Bunun birçok yolu var. İşte yani bir kere yapıların asbest içeriği üzerinden sınıflandırılması gerekiyordu yapım yılına göre. Daha sonra bu yapıların içerisinde yapıların, yıkılan yapıların olduğu lokasyonda işte eczane gibi işte çeşitli ilaç kirleticilerinin oluşabileceği ya da işte pestisit ya da işte yağ gibi yani madeni yağ gibi ya da farklı kimyasalları satan işletmelerin olup olmadığı, beyaz eşya işletmelerin, beyaz eşya fabrikası şey fabrika değil, bayilerinin olup olmadığı, çünkü onlar da biliyorsunuz televizyonu da şu suydu bu suydu ciddi kimyasallar içerebiliyorlar içeriklerinde. Bunlara göre sınıflandırılması gerekiyordu. Enkazın içerisinde foseptikten kaynaklı bir problem söz konusu muydu değil miydi, buna bakmak gerekiyordu. Bu tür sınıflandırmalar yapıldıktan sonra en az riskliden enkaz kaldırmaya başlanılmalı. Tabii bunlardan önce yapılması gereken ilk şey, enkazın altında insan var mı, canlı cansız. Bunun tam olarak kararının verilmiş olması gerekiyordu ama biz bunun yapılmadığını biliyoruz hala. Ceset çıkartıyorlar bazı bölgelerde enkazlardan. İşte Defne'de bazı yerlerde ceset kokusunun olduğunu, Adıyaman'da hissedildiğini yine oraya giden arkadaşlardan duyuyoruz. Bunlar yapılmadı. En kolay buydu. Acele etmemek gerekiyordu. En risksiz olandan, yani işte ağır hasarlı olan ama yıkılmamış olanların öncelikle içeriğindeki tüm bu kirletici olabilecek malzemelerin ayrıştırılması ve sonrasında onların yıkılarak öncelikle kaldırılması, daha sonra da diğer daha yüksek riskliye doğru adım adım bir strateji izlenmesi gerekiyordu. Yani 150-200 milyon ton enkazdan bahsediyoruz. Bunun bir an önce ortadan kaldırılması demek hiçbir bilimsel kriteri takip edilmeyeceğinin de ilanı anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun birkaç yılda ancak kaldırılabileceğini insanların kabul etmesi gerekiyordu. Enkaz yıkılırken önlem alınması gerekiyordu. İnsanların bir kere güvenlik probleminin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ben gittiğimde benden çadır istiyordu bir depremde işte evi yıkılan bir Samandağ'da bir kadın. Birisi aracıyla biz iletişim kurmuştuk. Şöyle diyordu, ben diyordu evimi bırakamıyorum çünkü benim kıymetli eşyalarım var içeride. Ben girip alamıyorum. Ben burayı bırakırsam birileri gelecek, evimi yağmalayacak diye korkuyor. Şimdi bu güvenlik kaygısı giderilmedi. Güvenlik kaygısı giderilmediği için de insanlar enkazın olduğu alanı terk etmekten imtina ettiler, terk edemediler. Çünkü çoğu insanın varı yoğu orasıydı yani. Düşünsenize bütün her şeyiniz orada. Orayı bıraktığınız zaman tam anlamıyla bir çılçıplak, sudan çıkmış balığa döneceksiniz. Bu duygu ikinci bir şok, ikinci bir travmanın da ortaya çıkmasına neden olacak. İnsanlar belki biraz da bundan çekildi. Buna saygı göstermedik biz. En büyük problemimiz buydu. İnsanların ait oldukları, kendilerinin oraya ait hissettikleri alanda kalmalarına saygı gösterme anlayışını terk ettik. Yani otorite açısından söylüyorum bunu. Böyle problemimiz oldu. İşte bugün insanlar protesto ediyorlar Samandağ'da. Yani depremde öldük. Kimimiz hayatta kaldı. Bu sefer de enkazdan ölmek istemiyoruz diye haklı bir serzeniş sergiliyorlar. Yani bunu biz doğa mücadelesinde hep aynı yaklaşımda görüyoruz. Yani doğal alanların korunması mücadelesi hep aynı güdüyle hareket ediyor. Yani bunlar, burası bizim yaşam alanımız. Yaşam alanımızın paylaştığımız diğer canlılar da var. Hep beraber bu alanı korumalıyız. Tamamen canlılığa özgü bir içgüdüyle yapılıyor. Ama ne yazık ki buna karşılık çok şiddetli bir müdahale politikası söz konusu.
Evet Sedat, konuşmanın başında ya gerçekten kötüler ya da bilmiyorlar dedin. Belki de hepsi ve en önemlisi de bunun bir siyasi tercih olması ve bilimsizlik. Son 20 yıllık iktidarın bilimle olan ilişkisi bizi her yerde bir felakete sürüklüyor. Çünkü bilimi, bilim insanlarını, STK'ları dinlemeyen, tek başına ve belirli bir çıkar çevrelerinin sadece haklarını koruyan, onların çıkarlarını gözeten bir yerden yaklaştıkları için ve politik ürettikleri için böyle bir kötücül iklimdeyiz. Bilimsizlik her yerde. Oysa ki ülkemizde çok zor şartlarda da olsa bilim insanları bilim üretiyorlar. Meslek örgütlerimiz var. Senin dediğin gibi yönetmeliklerimiz var. Ne yapılacağını biliyoruz. İşte Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Dünyada yaşanmış benzer felaketler ve oradaki yönetim pratikleri var. Ama hiçbir şekilde buna kulak asmayan ve günlük siyasi bir takım nedenlerinden dolayı orada çok hızlıca enkazı kaldırmak isteyip ve daha büyük felaketlere sebep olan bir siyasetle karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönem seçimi konuşacağız mutlaka. Bu programda çok yer veremesek bile önümüzdeki programlarda yeniden Türkiye'nin bir siyasi yapılanması ve demokrasiyle ilişkilenmesi mümkün olacaksa bu bilimle kopmuş ilişkilerin ki Türkiye'de adaletin, hukukun da çok hırpalandığı, tamamen yok edildiği süreçlerden geçtik. Umarım bir son bulur bunlar. Bilimin tekrar hayatımıza girmesi gerekecek. Çünkü kapımızda zaten iklim krizi adı altında küresel çok önemli bir sorun var. Ve bu konuda da bilimi dinlememekte inat eden bir yönetimle karşı karşıyayız. Artık bunların son bulması gerekiyor. Yani, gezegenin yok oluşu ve bütün bir yaşamsal, bütün kazanımlarımızın yok edildiği bir sürece girmek üzereyiz çünkü. Ölüm kapı meselesi gibi. Türkiye'de kötü yönetimden kaynaklanan çok daha kötü felaketleri, biz her gün kendi felaketlerini yaratır bir pozisyondayız. Umarım siyasetin ve politik üreticilerin bilimle ilişkilenmesi bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir boyuta geçer.
Evet, yani tabii bu beklentilerimiz genellikle değişim olmadan mümkün olmayan beklentiler. Çünkü geçmiş pratiklerden bunu görebiliyoruz. 1999 depremi yaşandığında ben 14 yaşındaydım. 14 ya da 15 yaşındaydım. O depremi evde gece hiçbir şey anlamadan, ne olduğunu anlayamadan geçirmiştik. Bir ay sokakta kaldık, bir ay şeyde yattık. Orta Refüj'de, Vatan Caddesi'nde İstanbul'da. Sonraki ikinci depremde yine benzer bir durum söz konusu olmuştu. Bir buçuk ay ya da birkaç ay sonra gerçekleşen ikinci depremde yine 99'da.
Kasım depremi, 2 Kasım depremi.
Evet, Kasım'daki depremde. O dönemden sonra yönetmelikler değişti. Gerçekten çok ciddi yönetmelikler yapıldı ama en son geldiğimiz noktada şöyle bir absürtlükle karşı karşıya kaldık. Yapı denetim şirketinin sahibi denetlemesi gereken binanın yapı müteahhitinin sahip olduğu şirketle aynı şirket olunca işte yapı denetim şirketinde çalışması gereken inşaat mühendisi diplomasını oraya kiraya verince herhangi bir mimari özelliği olmayan binaların mantar gibi herhangi bir bilimsel kriteri ya da işte yönetmelik uygunluğunu mış gibi sadece işte gözde, sözde ve göze hitap edecek şekilde uygulandığı kentlerin en sonunda geldiği nokta koca bir enkaz yığını oldu. Yani hadi şunu söyleyerek bitireyim, ben kapatayım kendi adıma. Maraş'ta yıkılan yer eskiden harabe olarak nitelendiriliyormuş. Yani Karamaraş diye nitelendiriliyormuş. Karamaraş dedi demek ne demek? Garamaraş dedikleri. Daha önce deprem olmuş, yıkılmış, üstü kapanmış. İnsanlar oraya Garamaraş demiş, kaçmış başka bir yere yerleşmiş. Sen geliyorsun, işte Türkiye'de bu tırnak içinde belediyecilik anlayışının ilk hakim olduğu yerlerden birisi, yasal İslam'ın belediyecilik faaliyetlerinin ilk örneklerinden birini orada da karşılaşıyoruz. Neydi o? O bölgede belediyeyi kazanan belediye, o dönemin galiba Refah Partisi'nden kazanıyor. Ve yaptığı ilk iş Garamaraş'ı imara açmak. İşte bugün Maraş'ın en çok yıkılan, en büyük hasar alan yeri yine aynı bölge. Yani tarihten ders çıkartmamak, yakın dönemde, yakın geçmişte toplumsal hafızada hala olan şeylerden ders çıkartmamanın sonunda tekrar tekrar ölmekten başka ne yazık ki bir çareyi bize bırakmıyor. Ama bu böyle gitmiyor. Tabii böyle gitmez. Bunu değiştirmek de yine bizim elimizde deyip kapatayım ben kendi adıma.
Evet ya, Türkiye'yi 10 yıllardır yöneten aslında sağ anlayış, muhafazakar tırnak içinde ama ne gelenekten bir ders alıyorlar ne de bilimi dinliyorlar. Senin de bahsettiğin gibi böyle ortaya aslında yerli halkların, yerelin bildiği şeyleri bile göz önünde bulundurmadan tarım arazilerini, ki bu 11 ilde etkili olan felaketin en büyük nedeninin de bu tarıma verimli ovalarda yapılan yapılaşma, hem de yüksek katlı yapılaşmanın olduğunu biliyoruz. işte havaalanının bir göl ekosistemi yok edilerek onun üstüne kurulduğunu, deprem anında kullanılamaz hale geldiğini biliyoruz. Yolların çöktüğünü biliyoruz. Sonra şimdi hangi felaketi konuşalım? Sonradan da yine iklim krizi bağlamında bir sel felaketiyle tekrar bölge karşı karşıya kaldı. Yine orada yanlış kentleşmenin neden olduğu başka bir yine ölümcül felaketle yüz yüze kaldık. Bunların hepsinin değişmesi gerekiyor. Hep birlikte mücadele edip artık yeni bir siyasetin, yeni bir yönetim anlayışının toplumu, doğayı, her şeyi koruyan, bütüncül yaklaşımlarla politikalar üreten, bilimden, gelenekten ve her şeyden beslenebilecek, tüm paydaşları politikalarına ortak edebilecek yeni bir siyasete ihtiyacımız var.
Evet, bu temenniyle herkese iyi hafta sonları dileyelim. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.
Hoşçakalın.